Ayrım 3, sayfa 47. 3. Bölüm. Murat Hüdavendigâr kendi isteyince bir saray yaptırınca Edirne Kayser Sarayı'nı okul olarak Kadı İsrail'in buyruğuna verdi. Kısa zamanda düzeltilip açılan medresenin içi kaynaşıyordu. Öğle namazından vaaz ederken topluluğun tümünü ağzına baktıran Molla Matufi, öğleden sonra okula gelecekmiş. Dediklerine göre öğretmenleriyle tartışıp kendisine bir yer açılmasını isteyecekmiş İsrail Gazi'den. Haber okulun içine yayılınca öğrenciler dersleri unuttular. Bakalım hangi sınıfa girecek, bakalım tartışma nasıl geçecek? Molla Yusuf, Molla Turhan ve İsrail Kadı bir acem mollasının hakkından gelebilecekler mi? Uzayıp giden sorular, durmaksızın artan gerilim. Sonuçta Molla Matufi'nin karaya çalan koyu yeşil kaftanı uçuştu okulun avlusunda. Gözler dikildi adımlarına, kapıdan geçti, koridorda mestlerinin sessiz tıpırtısını dinlediler yürekleri kütleyerek. Sonunda bir kapı açılıp kapandı ve Molla Matufi Molla Turhan'ın dersliğine girdi. Molla Turhan yaşamı boyu Kur'an'ın okuma ve yazılma biçimleri üzerinde durmuş, bilimin öteki dallarına bulaşmamıştı. Matufi kendisinin yorum ustası olduğunu belirtiyordu. Daha çok Kadı İsrail'in alanına giren bu dalda acemden bu yana bilgisini yüceltip geldiğinden söz ediyor, üstüne kimsenin bulunmayacağını söylüyordu. Mahmut Molla Turan'ın dersini izlemekteydi. Adamın gelip hocadan izin aldıktan sonra kendisini övmeye başlamasından canı sıkıldı. Kendi kendine bir atımlık barutu var bunun, belki o da yok. Bilgin bilgisini kamunun yararına sunar, bildiğiyle övünmez. Bir kişi ki bir şeyle övünür, o onda yoktur diye düşündü. Bilinciyle bu karara vardıktan sonra öğrencinin gözünde giderek devleşen adam, Mahmut'un gözünde pörsüdü, döküldü. Hele döksün bakalım incilerini de sonu nereye varacak diye daldı. Matufi Fatiha suresini okudu ilkin. Çetrefil Arapçasıyla güç anlaşılır bir biçimde belirtti kelimeleri. Sonra arada bol bol Farsça sözcük kullanarak ayetleri açıklamaya başladı. Uzayın Rabbine şükürler olsun ki bu birinci ayet yeryüzü düzleminin ve güneşin ve yıldızların yaratıcısı olan Tanrı'ya insanın teşekkürüyle başlar diye girdi söze. Mahmut yüzünü buruşturdu. Daha birinci ayetin açıklanmasında nice ham bilgin olduğu ortaya çıkıveriyordu. Molla Turhan bile açıklama bilimiyle uğraşmadığı halde karşı çıktı bu görüşe. Molla efendi, bizim bildiğimizce buyurduğunuz ayet uzayların tanrısı olan yüce varlıktan söz etmektedir. Ve yine bildiğimizce yeryüzü düz değil, yuvarlaktır. Efendim, bu buyurduklarınız batınilerin cahiliye dönemi bilgisiz filozoflardan aktarmalar yaparak gerçek inanmışları aldatma amacını gütmektedir. Doğrusu budur ki yeryüzü gerçekten düzdür. Dağlar tepeler dışında bir tepsi gibidir. Ben acemden bu yana geliyorum, hiçbir yuvarlaklık görmedim. Okuduğum kitaplarda da tek uzaydan söz edildi hep. Dine fesat karıştırıp saf inançları çürütmek çabasındakiler, birçok dinsiz filozofun yapıtını çevirip oradan aktarmalar yaparak insanları aldatacaklarını sanmaktadırlar. Şükürler olsun ki Kur'an apaçıktır. Bunu anlayıp anlatmayı kendisine görev edinmiş bizim gibi bilginler çıkmaktadır. Mahmut daha çok buruşturdu yüzünü. Matufi çevresine bakındı aldırışsız. Tümünü kapsamıştı işte. Turhan Molla adamla tartışmaya girmenin güçlüğünü anladı. Ama öğrencilerinin önünde hiçbir şey bilmiyor duruma düşmesi de doğru değildi. Yine bir çıkış yaptı. Ama buyurduğunuz gibi olması mümkün değil bence. Çünkü dediniz ki bir tek uzay vardır. Oysa Tanrı kendi kitabında demektedir ki Rabbül Alemin bu sonuna gelenin eki çoğul anlamındadır. Öyleyse uzaylardan söz edilmektedir. Demek Edirne medresine sinecek uzandı elleri ol zındıkların. Yazık, üzüldüm molla karındaşım. Başka anlamlar vermeye hiç gerek yok. Nereye gittimse o Sokrates imansızının fikirleriyle savaşmayı kendime borç bildim. Her gittiğim yerde Aristo, Demosten gibi Hristiyanlıktan bile önce insanları kendilerinin tanrılığına inandırmak istemiş birkaç fersudeye dayandıklarını gördüm. Anlattım onlara ki bu bilimler Kur'an yeryüzüne indirildikten sonra geçmiştir. Hiçbir değeri kalmamıştır. Molla Turhan belki de hocanın saydığı adları ilk duyuyordu. Kendi dalından başkasıyla ilgilenmemiş olduğuna öyle yandı ki, bu adamlar kimdi, neler demişlerdi, hiç bilmiyor. Öteki sınıflardaki öğrenciler Matufi'nin vaazında bulunmuş olanlardan, dinledikleri çetrefil ama ağzından cehennem alevleri çıkıyor, öykülerinden etkilenerek izin aldılar öğretmenlerinden. Kadı İsrail yağma payından medrese hakkını almak için Çandaroğlu'nun yanına Yeni Saray'a gitmişti. Matufi'nin geleceğinden haberi yoktu. Molla Yusuf öğrencilerinin izin istemesinden yararlanarak hafiften kestirmeye başladı. Molla Turhan'ın sınıfı doldu taştı okuldaki öğrencilerle, nefessiz dinliyorlardı. Matufi kalabalığın arttığını gördükçe coşuyor, daldan dala atlayarak ver yansın ediyordu. Molla Turhan gözlerini duvarlarda, tavan köşelerinde bir süre gezdirip Matufi'ye cevap veremez duruma düşünce Mahmut'tan imdat istedi. Mahmut bir süre daha dinledi Matufi'yi. Sonunda Molla Turhan'a doğru çevirdi başını. İzin verirseniz hocam, Molla Matufi'ye soracaklarım vardır. Matufi Turhan Molla'ya hocam deyip kendisini adıyla çağıran öğrenciyi bir süzdü. Turhan'dan önce atıldı. Efendi, ilkin bilginlerin nasıl çağrılacağını bilmeniz gerekir. Görüyorum ki bu medresede öğrencilere yanlış şeyler belletilmekte ve de öğrenci niteliğiyle bağdaşmayacak davranışlar öğretilmektedir. Hüdavendigâr efendimize durumu sunup düzeltilmesi görevini isteyeceğim. Mahmut hiç aldırmadı adamın dediklerine, yineledi sorusunu. Hocam, izin verirseniz Matufi Molla'ya soracaklarım vardır. Öğrenciler kulak kesilmişlerdi, iyi bir tartışma olacaktı. Mahmut kolay girmez tartışmaya ama bir kez de girerse sonunacak götürür ve karşısındakini bir iyice zorlar. Kaç bilim adamı karşısında zırıl zırıl ter dökmüştür, sevinçle ellerini ovuşturdular. Turhan Molla başını salladı ama Matufi etkisini yitirmekte olduğunun ikirciklenmesine düşerek yeniden bağırmaya başladı. Efendi, efendi, ben yanlışını düzeltip seni doğru yola çağırıyorum. Bir bilgine nasıl davranılacağını öğretiyorum. Sen hiç duymamış gibi yineliyorsun aynı yanlışı. Benden yanıt almak istiyorsan önce sormanın kurallarını bilmen gerekir. Adam giderek yükseltiyordu sesini. Molla Turhan ikirciklenmiş de olduğu yerde. Mahmut hiç böylesine tartışmadı. Şimdi bir yanlışlık ederse tüm okulun adını pisler. Arayı düzeltmek için adamın susmasını bekledi. Tam ağzını açacağında Mahmut söze girdi. Sesi dingin, bakışları karardı ve duruydu. Efendi, burası medresedir. Karşınızdakiler birer bilgin adayı ve ilk öğrendikleri gerçek bilginin öğrendiğini kamuya sunması, kendine bundan pay çıkarmamasıdır. Siz bana soru sormanın kurallarını öğretmek istiyorsunuz. Kendinizce doğru olabilir bu. Ama biz bilgisini saptamadığımız, kesinlikle inanmadığımız kişilere bilginlik saygısını kolaycacık sunuvermeyiz. İnsan olarak size saygımız büyüktür. Hele bilginizden de güven duyalım, o zaman saygılarımızın tümü üstünüze olsun. Matufi yerinde kıpırdandı, gözlerinin tüm ürkünçlüğüyle Mahmut'un gözlerine baktı. O gencecik, daha sakalları belirmemiş beyaz yüzde çekincenin çiziğini bile göremedi. Bir an ikirciklendi, yeniden başladı bağırmaya. ''Bu dahi büyük bir yanlıştır efendi. İlkin gerekli saygıyı göstereceksiniz. Sonra kendinizi yetiştirdiğinizde saygı isteyeceksiniz. Siz bize soru soracağınızı belirtiyorsunuz. Oysa söylediklerinizle sınamak ister gibi bir havanız vardır. Herkes haddini bilip aklının ermediği konularda cirit atmaya heveslenmemelidir.'' Mahmut adamın yine de saygılı olmaya çabaladığını, sen derken siz demeye başladığını hemen anladı. Ama gürültüsünden hiçbir şey yitirmemişti. Aynı dingin sesle yanıtladı. Ben de aynı şeyi söyleyecektim efendi. Aklımın ermediği sorunları öğrenmeye çalışan bir insanım. Tümümüz öyleyiz. Hocalarımızın bellettiğine inanırız. Aksi ispatlanıncaya ya da ispatlayıncaya. O yüzden size sormak istiyorum, öğrenmek için. Ben bunca yer gezdim, bunca bilim edindim, bir kendini bilmez öğrencinin böyle konuşması için mi? Bu kez sözünü kesti Mahmut. Kervancılar da çok yer gezer efendi, körler de bazen başlarını kaldırıp güneşe bakarlar. Bu onların ne çok bildiğini ispatlar ne de gördüklerini. Matufi birden toplandı, şaşkınlıkla baktı Mahmut'a. Şimdiye dek biri çıkıp karşısında söz edememişti. Bu üstelik öyle vuruyordu ki sözü, altından kalkılası değil. Yeniden gürültüye vursa sözünü kesiyor, en iyisi tartışmayı açmak. Ama yenildi derler, etkisi tümden yiter. Yine de debelendi. Güzel söylüyorsunuz ama bu öğrencilerin bilginler karşısında böylesine edepsizlenmesine yine de gerekçe olamaz. Edepsizlik kişiye göre değişir. Bilgi eğer verimli bir ürün olarak kabullenilirse, bunu edinen ve de çevresine dağıtmak isteyen ne denli saygıdeğerse, üründe zehir olduğunu öğrenen birinin yiyenlerin elinden kapıp yere atması da o denli saygıdeğerdir. Ve edepsizlik sayılmamak gerekir. Ne demek istiyorsunuz? Demek istiyorum ki biz bilgin adayları olarak her bilginim diyene kul köle olamayız. Eğer olursak öğrenmenin kurallarını yok etmiş sayılırız. Her bilgiyi eleştirmek, incelemek ve doğrusunu eğrisinden ayıklamak zorunluluğundayız. Bilgi ancak bunu yapabilenin elinde bir değerdir. Ve ancak o zaman insanlığın gelişmesine yararlı olur. Yoksa donmuş bilginin, anlamsız saygının kimseye bir yararı olmaz. Ama yararsız bilgi kamuya öyle zarar verir ki kimse açılan yarayı kapatamaz. Bu sözleriniz benim bilgin olmadığımı mı sezdirmek ister? Bilginizi ispatlayıp bize kabul ettirince deyim böyle efendi. Ya sizinle tartışmazsam? Büyük gürültülerle buraya tartışmaya geldiğinizi duyurdunuz. Tartışıp tartışmamak sizin bileceğiniz iştir. Her insanın kendi bilisine saygı duyarız biz. Ama o zaman burada bulunanların tümünün bilginizden kuşkulanmasını da bağışlamak zorundasınız. Salonun tavanında mırıltılar yankılandı. Matufi sıkıştırılmış gibi bakındı yöresine. Molla Turan'a göz attı, az önce sesinin tüm gücüyle yüklendiği adamdan bir yardım umdu. Molla Turan gözlerini kapamış hiç ilgisiz dinliyordu sözleri. Ben sizinle değil, hocalarınızla tartışmak isterdim. Bilginin derecesi, rütbesi, makamı yoktur benim bildiğim. Hocamız soru sormama izin vererek sizinle tartışmayı hoş karşılamıştır. Okuma yazma dalında yetişmiş ustaların en büyüklerinden biridir kendileri. Eğer izin vermeselerdi ben susup oturur dinlerdim sizin yanlışlıklarınızı. İzin verildiğine göre konuşmam bir zorunluluktur. Benim yanlışlıklarımı mı? Evet, yanlışlıklarınızı. Daha Kur'an'ın birinci ayetinde öylesine bağnaz, öylesine yanlış yorumlara ve sonuçlara vardınız ki hangi birini düzeltmek gerektiğine karar veremiyorum. Siz çizmeyi aşıyorsunuz. Hiçbir şeyi aştığım yok. Bilimsel bir tartışma mı yapacağız yoksa birbirimizi mi suçlayacağız? İsterseniz ilkin buna karar verelim. Ondan sonra söze girelim. Matufi Mahmud'un dinginliğinden iyice kuşkulanmaya başladı. Bir kişinin böylesine kendine güven duyabilmesi için tartışacağı konuyu çok iyi bilmesi gerekirdi. Üstelik hiç yiğitlik göstermiyor, yaş saygısı filan da duymuyordu. Kısa süre gittiği ve aklı almadığı için hemen bıraktığı Bağdat medresesinde bilginler böyle demişlerdi. Bilginin yaşı yoktur. Kim ki doğruyu bilir, hiç sakınmadan eğri söyleyene anlatmalıdır. Ne rütbe, ne yaş bilgiyi bağlamamalı. Yerinden kıpırdandı, yeniden başladığı yere dönmek istedi. Bilgilerin başı saygıdır benim bildiğim. Evet, saygıdır. İnsana bilgiye saygı. Ve sizin anladığınızdan çok başka şeydir. Değerlendirmeye, değer vermeye dayanır. Saygı gösteren için saygı gösterilenin aynı hakkı olduğunu bilmiyorum ben. O yüzden size derim ki efendi, konumuza dönelim. Kişiliklerimizin ne denli saygıdeğer olduğunu bırakalım başkaları kararlaştırsın. Derin derin soludu Matufi, ayaklarına lanet etti. Nereden girmişti bu sınıfa? Nereden gelmişti medreseye? Bir parmaklık çocuk kuyruğundan tutmuş alayla yerden yere çalıyor. Hiç başına gelmedi ki böyle bir şey. Burada öğretmen olsa hemen tutar kulağından atar dışarı. Hadi edepsizlerle benim işim yok der. Değil ki. İster istemez sürdürecek konuşmayı. Saygı üstüne kaydırabilseydi biraz altından kalkardı ama hiç oyuna da gelmiyor ki. Bana soracaklarınız olduğunu belirttiniz. Sonra birden bilgi zihnimi öne sürdünüz. Ya sizin yanlışlarınız? Öyle yaptımsa gerçekten yanlış davrandım. Ben sanıyorum ki sizin bilgisizliğinizi öne sürmedim. Tam tersine öğrenmek istediğimi belirttim. Siz kişiliğinizden alarak öfkeye kapıldınız. Bilginin en büyük düşmanı öfkedir diyorum ben. İstiyorum ki sorayım, sizden yanıt alayım. Buyurun, sorun. Ayeti yorumlarken dediniz ki yeryüzü düzlemi, ay, güneş ve yıldızlar. Evet. Gökbilim konusunda ben bir iki bilgin okudum. Acaba siz İbn-i Yalt'ın iktisarını gördünüz mü? Hayır, görmedim. Peki dönenceler konuda uzun araştırmalar yapan İbn Benna'nın Mahin Hacı'nı? Gökbilimle hiç uğraşmadı. Benim konum yorumdur. Ya, pek güzel. O zaman Tabari yorumunu görmüş olacaksınız. Tabari? Düşündü bir an. Ha evet, bir bakmıştım. Pek değerli sayılmaz. Öğrenciler ilk kez alaylı bir nefeslenme salıverdiler. Matufi giderek kuşkusunu bastıramaz duruma geliyordu. Öğrencilerin tümünün dediklerine karşı çıkması boşlukta bırakıvermişti onu. Aceleyle atıldı. Hatta bir risaleyle yatsıma bile yazdım ona. Peki yetmişsiniz efendi. Yalnız Tabari'yi biz daha yeni okuduk. Der ki sizin kızdıklarınıza kızarak, hani az önce dinsizlikle cahillikle suçladıklarınızı eleştirerek, Tanrı uzayların yaratıcısıdır. Bu konuda siz yalnız kalıyorsunuz. Yeryüzü düzlemi deyip gökbilimin birinci basamağını çürütüyorsunuz. Sonra ilişkim yok diyorsunuz. Yorum bilginiyim diyor, sonra da kendi fikrinize yakın sayılabilecek büyük bilginleri yatsımaya kalkışıyorsunuz. Bana öyle geliyor ki efendi, siz yanlışı sadece bilgisizlere, bilisizlere yutturabilecek bir taşra vaizisiniz. Osmanoğulları Beyliği'nin yeni gelişmekte olması külah kapmaya itmiş sizi. Bursa'da Emir Buhari olduğundan Edirne'nin yolunu tutmuşsunuz. Burada da Molla Yusuflar, Kadı İsrailler, Molla Turhanlar olduğunu unutmuşsunuz. Bunların her biri bilgileri için yaşamlarını vermişlerdir. Ve hiçbir zaman bizim karşımıza geçip de övünmemişlerdir. Kendileriyle her yeni bilgiyi kıyasıya tartışabiliriz. Benim size önerim düşündüğünüzden vazgeçmenizdir. Müezzinlik için bağırmak yeterlidir. Ama bilgin olmak için okumak, çalışmak, düşünmek, eleştirmek, incelemek ve sağlam yorumlara, kesine yakın sonuçlara ulaşmak gerekir. Bilmem daha sözün burasında anlaşabildik mi? Yoksa devam edelim mi? Matufi korkuyla bakındı çevresine. Öğle namazından sonra buraya gelirken medresenin baş öğretmenliğini kendisine vereceklerini sanıyordu. Oysa şimdi kıstırılmış bir av gibi dört yanına bakınıyor, öğrencisi böyle olan bir okulda öğretmenlik yapmak kolay değil. Molla Turhan'ın sessizleştirivermesinin nedenini iyi anladı şimdi. Bir ders verdiler ki ona, hiç başına gelmemişti böylesi.
Burada bırakalım, hocasını aşmak amacındaki öğrencilerle işim yok benim, hoşça kalın.
Oh, kurtulmuştu sonunda. Son sözü yine kendinde bırakıp atıldı kapıya, çıktı gitti. Molla Turhan bir süre ardından baktı. Bakışlarında sevgi kıvılcımlanarak Mahmud'a çevirdi yüzünü. Hocasını aşmayan öğrenci öğrendiğine hıyanet etmiştir. Bilginin ufukları geniş, dorukları yücedir efendiler. Kim ki tırmanmayı bilir, ulaşmayı kurar, alabildiğine yürür gider. Öteki bilimlerden pek haberim yoktur. Ustalarımdan öğrendim ki bir öğrenci hocasını aşmaya debelendi mi bilim durur, yürümez. Oysa tarih ve toplumlar gelişmek, geleceğe varmak zorunluluğundadırlar. Arada böyleleri çıkar, aldırmayın. Siz bilginize karşı ödevinizi yerine getirin. Ne başkaydı? Kendi öğretmenleri, gerçek bilim adamları bilginin ortaya çıkanlardan nasıl ayrılıveriyordu? Daldığını sandılar, tam gitmeye hazırlanıyorlardı ki yeniden konuştu Molla Turhan. Mahmud Efendi oğlumu, sizden çok hoşnudur. Dileriz ki yaşamınız boyunca doğru bildiğinizi aynı güç, aynı güzellikle savunasınız. Hiç kimseden korkmayasınız. Bilgi, bilgisizler için korkunç bir şeydir. Gördünüz adamın dediklerini. Yarın sizlere de böyle diyenler çıkabilir. Bir an önce bizleri aşarak sizi geride bırakacak öğrenciler yetiştiriniz. Yoksa çok sürmez, gerçek bilim adamları kabuklarına çekilir. Bile ademler egemenliklerini kurup her iyi ve güzel şeyi susturmaya çabalarlar. Turhan Molla'nın böylesine güzel konuştuğunu bilmezlerdi. Saygıyla durdular önünde. Beklediler, kalktı, sınıftan çıktı. Kendisi oturduğu sürece kimsenin gitmeyeceğini anlamıştı. Yusuf Molla'nın yanına varıp olanları anlatmaya başladı. Öğrenciler Mahmud'un çevresini aldılar.
Gerçi bize söyledi ama sözlerinin tümü sanaydı Turhan Hoca'nın.
Sağ ol Mahmud. Medresemizin yüzünü arttın ki. Mahmud utançla başını eğdi, sonra dikti gözlerini arkadaşlarına. Tek tek süzdü. İçinizden hanginiz olsa bu adamı ettiğine pişman duruma sokabilirdi.
Yok yok, biz bir an etkisinde kaldık doğrusu. Adam püskürmeye başlayınca konuşması kavradı tümümüzü. Sen olmasaydın çoktan postun birine yerleşmişti ki Kadı İsrail bile üstesinden gelemeye.
Sanmam, Kadı İsrail bildiğini iyi bilir. Adamın bir boşluğunu yakaladı mı tutar kulağından silkeleyi verir. O burayı okul haline getirmek ödevini aldığı zaman Hüdayevendigâr'la anlaşmaya vardı. Okulun özerkliğini ve öğretmenlerin dokunulmazlığını sağladı. İstemezse Hüdevendigâr bile ferman yasa kapıdan içeri sokmaz kimseyi. Ama istememesi için de bilgin değil, şarlatan olduğunu kesinlemesi gerekir. Sevinçle sarıldılar Mahmud'a. Ders bitmişti. Kitaplarını kucakladılar, yatılılar koğuşlarına giderken Mahmud ve ağabeyleri evin yolunu tuttular. Odalarına girip kitaplarını bıraktıktan sonra Mahmud'un yöresini aldı İshak'la İsmail. Kitaplarını bırakır bırakmaz sıvışırlardı savaş eğitimi görmek için. Bugün nedense oturdular. Araştırıcı gözlerle baktı ekelerine İshak, İsmail'le bakıştıktan sonra. Baka Mahmud Molla, biz İsmail'i düşündük. Bilimi yürütemeyeceğimize iyice aklımız yattı. Deriz ki babamızın kadı olmadan önce yolunu tutalım. Ve de dileriz ki sen bize yardımcı olasın. Mahmud eğitime gitmemelerinin nedenini açtı. Duru duru baktı ikisine de.
Sezinliyordum Ekem. Dersten sonra gizli gizli ok meydanına, acemi olan ortalarına sıvışmanızdan sezinliyordum ki bir gün bu tutkuya kapılacaksınız. Bizi orası çekiyor karındaşım. Bir yiğitin kılıç üşürmesi, bir akıncının hisar vurma öyküsü, kitapların sergilediği bilgilerden daha çok etkiliyor bizi. Bağışla, senin gözünde bilim yeryüzünün en yüce değeri. Belki doğrusu budur ama bizim için öyle değil. Bağışlamak ne demek, anlıyorum sizi. Ama isterdim ki her biriniz bilimde bir dal seçelim kendimize. İshak sözünü keserek atıldı. Sen nasılsa bilimin her dalında uzman olacak yeteneğe sahipsin karındaşım. Biz savaşı seçiyorsak senin gibi bir bilgin bıraktığımızdan güvenli olarak seçiyoruz. O yüzden izin ver bize ve de ana babamızdan izin isterken bizden yana ol. Neden dersen sen tanıklık ettin mi anlarlar tutkumuzun kaynağını. İsmail ağzına bakıyor Mahmud'un. Sanki o olur der demez yola düşebileceklermiş gibi bir sezgi doğuyor içinde. Mahmud hiç düşünmeden yanıtlıyor. Size yardımcı olurum ama ana babamızdan önce benim bir koşulum var. Hemen onayı basırlar. Kabul, tüm koşulların şimdiden kabul. Neye koşullayacağımı öğrenmediniz. Nasılsa iyiliğimizdedir. Öyleyse anlaştık. Hemen yarın name göndereceğim embilerimize. Gelip sizi alsınlar. Bir süre birlikte girersiniz kavgaya. Sonra sizin bileceğiniz iş gayrı. Ama biz hemen gitmek istiyorduk. Embilerimiz kim bilir nerededirler. Koşulumu kabullendiniz, bulacağız ve onlar gelinceye bekleyeceğiz. En son aldığım haberlere göre Peşte dolaylarında olmaları gerekli. Oraya gidecek bir bildik var mı? Gözleri parladı İshak'ın, şaplakladı İsmail'i. Ne diyordu Karalı takımının çavuşbaşısı, anımsadın mı? Tamam, Peşte yöresinde Yahşi Bey takımına katılacağız diyordu. Demek öyle, ben hemen yazayım nameyi, siz de yarın çavuşbaşını bulun. Sözünü bitirmesine bırakmadılar. İkisi birden başına dikilip direnerek nameyi bugünden vermek istediklerini bildirdiler. Biri rahleyi kaptı koşturdu, öteki divitli mürekkepleyip uzattı. Mahmud sesini çıkarmadan ekelerinin isteklerini yazdı. Altına mührünü basıp dürerek uzattı. Buyurduğunuz gibi yazdım, gönderin yetiştirsinler. Babam kızmasın sonra. Haber vermeden iş görüyoruz diye çıkışmasın. Güldü Mahmud, elini biraz geri çekti. İsterseniz vazgeçelim. ''Yok, vazgeçemeyiz.'' İkisi birden konuşup kaptılar nameyi. ''Haydi bakalım, tezden yollayın da seyirtsinler. Benim sizden başka bir dileğim var. Ola ki bir daha konuşamayız bundan. Madem bilgiyi bana bıraktınız, bir gün ondan saptığımı ya da çıkarım uğruna doğruyu saptırmaya çabaladığımı görürseniz, o zaman kullanmakta çok ustalaşmış olacağınız palalarınızı çekin. Herkesten önce siz alın başımı. Çünkü yanlış geleceği karartır.'' İshak ilk kez dikkatle baktı kardeşine, aklından neler geçtiğini sezemiyor. Söylediklerinden anladığı doğruysa geleceğe adaylığını koyuyor Mahmud. Öylesine tutkuyla bağlanıyor ki geleceğe, gerçekten bir büyük bilim adamı olacağına kuşkusu kalmadı. Bir kişi tutkusuyla böyle yandı mı sonunda amacına ulaşır. Kendilerinden biliyor, kaçmayı bile kurdular. Bir gün bir takımın ardına takılıp Urumeli derinliklerinde yitivereceklerdi. Mahmud daha olumlu bir yol gösterdi, beklemekten bir şey çıkmaz. Ama bununki bambaşka, bir yasavulluk, bir kadılık, belki de beylikten öte. Şimdiki insanların çağının toplumlarının başına geçip onları yönetmek değil bunun isteği. Geleceğe bile damgasını vurmak. Tüm aydınlık başlarda bilginin ışığını tutuşturarak dünya durdukça yaşayıp gitmek. Titredi. Kendi kardeşi böylesine bir tutkunun adamıydı. Nasıl uzağız ondan. Daha şimdi yanaklarını öptüm, kucağımdaydı birkaç yıl öncesine gelinceye. Şimdi büyüdü, devleşti ve uzayıp gitmekte devam ediyor. Çok başka biçimde adaylığımız bizim ve o seçmiş olmanın bilinciyle keskinleşiyor. Çok durmaz burada, gidecek. Dik dik gözlerine baktı birden. Bunları neden söylediğini anlıyorum Mahmud. Demek sen de yolcusun. Daha karar vermedi Mekke ama sanırım zaman yaklaştı. Düşünüyorum ki ilkim Bursa'ya gideyim, Emir Buhari'ye. Sonra Konya'ya uzanacağım. Teftezani'nin en yetenekli öğrencilerinden Fevzullah'ın orada olduğunu öğrendim. Oradan da Mısır'a, Ehzer'e geçmek dileğindeyim. Ehzer, Mağrib ve Maşrık'ın en büyük bilginlerini topladı. İstiyorum ki ben de kendimi bir toplayayım, öğrendiklerimi iyice berraklaştırayım kafamda. Sonra yola düşerim. İsmail bir an daldı. Tek başına bunca uzun yola dayanamaz Mahmud. Birinden birini katarsa yanına babaları. Akıncılık gitti. İshak abiyi kurtarır paçasını. O büyük olduğu için akıncılığa kayar. İsmail'in başına dolanırsa iş. Tam soracaktı ki müeyyit odaya daldı. Bak bunu unutmuşlardı. Yakın akrabaları müeyyet molla duruyorken Kadı İsrail onlardan birini gönderemezdi pazarcısı olmadıkları pazara. Sevinçle karşıladılar müeyyeti. Elindeki name dürü sallayarak gülümsüyordu. Dişleri parlıyor ya, yüzünün ablaklığı büsbütün ortaya çıkıyordu. En ince terlemeye başlamış bıyıkları, al yanakların belli belirsiz esmer tüyleriyle tam bir mollaydı. Mahmut geleni görünce gülümsedi. Gel bakalım müeyyet molla, bizi sevindirecek bir haberin olmalı.
Yahu emmi oğulları, bu Mahmut molladan da hiçbir şey gizlemek mümkün olmuyor.
İshak gülmekten duramadı. Hey molla kırıntısı, böyle ayla gibi sırıtıp müşteri gibi göz kırparak gel. Kalaycı ahinin çırağı gibi çalkalan. Sonra da Mahmut mollamızdan bir şey gizlemeye kalkış. Akılsızlık derim ki buna, acemi oğlana ok amaçlı etmeden öte.
Müeyyet omuzlarını silkti. Cavlak emmimin sofrasında oturmadın mı sen? Elbet böyle alayı alacaksın adamı. Benim sözüm Çelebi mollamıza. Muştumu isterim ki elimden ucuz kurtulmak mümkün olmaya.
Baka müeyyet molla dedi İsmail. Muştuya değmezse getirdiğin haber ucuzlu köpeğe atsam yemeye.
Değer, yeter ki haber sahibi muştunun değerini bilsin.
Söz müeyyet Çelebi, eğer muştun sevindiriciyse tabari yorumunu bir kez daha birlikte geçeriz, oldu mu?
Hoppala, biz olumlu muştu getirelim, Çelebi karındaş bizi zora koşsun. Görülmüş işitilmiş bir ödüllendirmeyse bu, ben de ne olayım?
Rayan bulur demişler dedi gülerek İshak. Al ödülünü, sarın yükünü demiş bilgelerimizden biri. Hadi oyalanma da duyur haberini bakalım. Sonra da Taberi Efendi'nin yorum bahçesine dalıp geliştir az biraz kaltaban kelleni.
Yanıt veremedi müeyyet. Mahmut gözlerini dikmiş azarlarcasına bakıyordu. Elindekini uzatırken,
ulak dedi ki bu name senin Kadı Askeroğlu Musa Çelebi'den geliyormuş. İçinde yazanı bilmiyorum. Ama koca Musa Çelebi sana name yazdığına göre ünün oralara ulaştı demektir. Öyle sevindim ki.
Ekeleri müeyyeti sıkıştırırken bir çırpıda okudu nameyi Mahmut.
Bana öyle gelir ki sen içindekini açıp okudun diye yükleniyordu İshak. Neden okuyayım? Name bana değil ki, Mahmut Molla'ya.
Olsun, okunacak bir şeydir diye yutmuşsundur.
Bana ne be, ulak ağası devlet çaşıtı mıyım ben ki ondan ona giden nameyi okuyayım? Mollaların işi hiç belli olmaz ki.
Mahmut okumayı bitirip başını kaldırdı. Musa Çelebi Hüda Efendigar'la birlikte Edirne'ye gelecekmiş. O günlerde burada bulunmamı istiyor. Benimle mutlaka konuşmak dileğindeymiş.
Eh, bizim de hemen bir yerlere gideceğimiz olmadığına göre dedi müeyyet.
Bazen rastlantılar düşünceleri birleştiriyor diye güldü Mahmut. Musa Çelebi gelmeyecek olsa ben Bursa'ya girmeyi kuruyordum. İsterdim ki Emir Buhari'den okuyayım. Kadı askerden pekleştireyim bildiklerimi.
Kadı Askeroğlu'nun gök biliminde usta olduğunu söylüyorlar, doğru mu?
Sanırım öyle. Mektuba dalıp gitmişti bu yarım ağız yanıttan sonra. Demek usta bir lanıyordu yöresinde. Sınav günlerinin iyice yaklaştığını belirler bu. Ne yokladı, sakalsız yüzü belli belirsiz gölgelendi, derin düşüncelere daldı. Kardeşleri bir bakışta durumunu anladılar. Üstelik Mahmut'la olayı da bitmişti. Müeyyete biz gidiyor işaretini yapıp çıktılar. O nasılsa her zaman beye izlerdi Mahmut'un bu hallerini.